Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Riyazu Salihin'den hadis-i şerifler okuyoruz. Ailenin din eğitimi bölümüne geldik. Ailesine, çocuklarına ve idaresi altında bulunanlara, işçisine, hizmetçisine Allah'a itaatkar olmayı emretmek ve onları Allah'a karşı gelmekten sakındırmak, kendilerini eğitmek ve dinin yasaklarından uzaklaştırmak. Herkes kendi çapında sorumlu olduğu için, herkes kendi emri altındaki çalışan işçisi, hizmetçisi, ailesi, evladı, kim varsa onların dini eğitiminden sorumlu olduğunu ifade ediyor. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: Estaizübillah ve mur ehleke bis salati ve stabir aleyhe. Ailene namaz kılmayı emret. Kendin de namaza dört elle sarıl. Taha suresi 132. ayet-i kerime. İnsanın en çok muhtaç olduğu şey gönül huzurudur. Gönül huzuru Allah'a yaklaştıkça artar. Allah'a yaklaşmanın yolu ise ona ibadet etmektir. Kulu Allah'a en fazla yaklaştıran ibadet namazdır. Namazın ayrı bir yeri var. Fakat insanların çoğu bu hakikati bilmezler. Ailesinin maddi ihtiyaçlarını temin ederek mutlu olmalarına gayret eden bir kimse, onları manen mutlu edecek şeyin namaz olduğunu düşünmeli, kendilerine namaz kılmayı tavsiye etmeli, namaz kılmayı bilmiyorlarsa öğrenmelerini temin etmelidir. Ayrıca kendisi de bu konuda onlara güzel örnek olmalıdır. Her şeyin başı namaz. Allah Teala insanın mutlu olmasını arzu ettiği için her şeyi ona faydalı olacak şekilde yaratmıştır. Bütün bunlara karşılık insandan tek bir şey istemektedir. Kendisine ibadet etmek. Rahman olan Rabbimiz rahmetini her yerde tecelli ettirmiş. Kullarına sonsuz lütuflarda, ihsanlarda bulunmuş, merhamet etmiş. Bunu her yerde görmek mümkün. Yeter ki kul Rabbine yönelsin, ona yönünü dönsün. Peşinden Allah'ın rahmet tecellileri daha da artarak gelecektir, bunu görecektir. Cenab-ı Hak kendisine ibadet edilmesini, ibadete muhtaç olduğu için değil, kulunun ibadet etmeye ihtiyacı olduğu için ister. Yani ibadette kula faydalı. Zira o kulunu ancak ibadetle huzura erecek bir yapıda yaratmıştır. Aile reisi işte bu sebeple eşine ve çocuklarına namaz kılmayı tavsiye etmeli, onları mutlu ve huzurlu bir hayata hazırlamalıdır. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz. Ayet-i kerimenin devamı oldukça ürperticidir. Tahrim suresi 6. ayet-i kerime. Burada yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden insanın kendisini ve ailesini koruması istenmektedir. Cehennemin yakıtı taş ve insanlardır diyor. Buradan koruyun. Cehennem yakıtı yapmayın. Aile reisi hem kendinden hem de diğer aile fertlerinden mesuldür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğünüz sürüden mesulsunuz, sorumlusunuz buyurmuştu. Aile reisi aile fertlerini ateşten nasıl koruyacak? Bunun cevabı şudur: onlara Allah'tan korkmalarını ve onun buyruklarına, emirlerine karşı gelmemelerini emredecek. Yani Allah'a itaati öğretecek, eğitecek, terbiye edecek. Tavsiyenin yeterli olmadığını, tavsiye ettiği şeyleri delillerle bir öğretmek gerektiğini düşünerek İslam'ı anlatacak ve öğrenmelerine yardımcı olacak. İnsanın hem kendisini hem de ailesini ateşten koruması pek anlamlı bir emirdir. Yani Allah'ı öğretirsen, tanıtırsan, İslam'ı öğretirsen, yavrun, evladın, ailen ona göre yaşarlarsa onları ateşten korumuş olursun. Onları koruduğun için kendini de korumuş olursun. Bu ancak ilahi buyrukları bizzat yapmakla, yasaklardan öncelikle kendisi sakınmakla ve böylece ailesine güzel örnek olmakla mümkündür. Hadis-i şerifler. Ailenin din eğitimiyle ilgili hadis-i şerifler. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatır: Hazreti Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anhuma sadaka edilen hurmalardan birini alıp ağzına atmıştı. Peygamber Efendimiz'in torunu küçük, Efendimiz'in yanında, o arada sadaka, zekat hurmalarının yanında yanına uğramışlar. Bir tane alıp ağzına atmış çocuk. Bilmiyor tabii. Bunu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bırak bırak at onu. Bizim sadaka edilen şeyleri yemediğimizi bilmiyor musun buyurdu. Ona orada da bir şey öğretmiş oldu. Bir rivayette bize sadaka helal değildir, bilmiyor musun yavrum diye sevgiyle ona öğretiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz'e ve ailesine zekat, sadaka yasak. Küçük çocuk onu bilmediği için Efendimiz onu hemen öğretiyor, uyarıyor. Ya daha çocuktur, ileride öğrenir bakalım, hevesini alıversin falan. Şimdiki Müslüman ailelerde o var. İşte kızım biraz böyle açık giyinecekmiş. Çocuk daha giyinsin, hevesini alsın. Tabii ki ona çocuk alışıyor. Daha sonra onun tesettüre girmesi, güzel Müslüman İslam kıyafetiyle dışarı çıkması da zorlaşmaya başlıyor. Hadis-i şerifin önce konumuzla doğrudan ilgili olmayan yanını açıklayalım. Peygamber Efendimizin ve ailesinin sadaka ve zekat olan şeyleri neden yemediğini öğrenelim. Başka bir hadis-i şerifte bu olay hakkında biraz daha fazla bilgi görüyoruz. Bir gün Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Mescid-i Nebevi'de kucağına küçücük torunu Hazreti Hasan'ı almış, zekat olarak toplanan hurmaların dağıtılmasını kontrol ediyordu. Hasan oradan bir hurma alıp ağzına atıverdi. Bunu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun ağzından hurmayı alıp attı. Oradaki sahabilerden biri Hazreti Hasan'ın üzüleceğini düşünmüş olmalı ki, hurmayı çocuktan almasaydınız ya Resulullah dedi. Ya Resulullah, bu çocuk bir şey olmaz ki, üzülür şimdi, almasaydınız. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, biz Muhammed ailesi sadaka yemeyiz. Biz Muhammed ailesine sadaka helal değildir buyurdu. Acaba sadaka nasıl bir şeydir ki Hazreti Peygamber'e ve onun ailesine helal değildir? Hadisleri en iyi açıklayan yine hadislerdir. Peygamber Efendimiz'e ve onun ailesine sadakanın neden helal olmadığını da şu hadis-i şerif açıklamaktadır. Şüphesiz bu sadakalar insanların kirleridir. Bunlar ne Muhammed'e helaldir ne de Muhammed ailesine. Sadaka, zekat malı temizler diyoruz. Temizliktir. Çünkü mala haram karışabilir. Yemin, haksız yere yeminler olabilir. Yalan karışır ticarete. Öyle bir hadis-i şerifi de var Efendimizin. Sadaka verin ey tüccarlar diyor. Çünkü ticarete yemin karışır, yalan karışır. Bu şekilde helal olmayan, helallığı bulandıran şeyler olabilir. Bunları temizlemek için bol bol sadaka verin, zekat verin buyuruyor. Bunlar malın temizliği olduğu için Peygamberimiz gibi nur olan bir insana böyle kirli şeylerin yakışmayacağı aşikardır. Efendimizin bu ifadesinin bir teşbih ve bahsettiği kirin manevi bir kir olduğunda şüphe yoktur. Ancak Efendimiz gibi Mustafa olan, süzülmüş, son derece pak olan, müşteba olan bir insana tabii ki böyle mal kiri, el kiri yakışmaz. Peygamber Efendimiz bu konuda çok titiz davranırdı. Tabi bunun bir boyutu da Peygamberimiz önder. Şimdi önderler bu şekilde kendilerine bazı şeyler almaya başlarlarsa hemen soru işaretleri, istifhamlar oluşur. Acaba kendisine mal mı topluyor? Mal biriktirmek için mi bunu yapıyor? Gibi düşünceler, şüpheler olmaya başlar. Bunun önünü kesmek için daha baştan sadaka, zekat haram olunca adam der ki ya bu insan bir davada bulunuyor. İslam'ı tebliğ ediyor, zekatı emrediyor ama kendisi bir kuruş almıyor. Demek ki bu adamın bir menfaati yok. Gerçeği söylüyor ama kendisi alıyor olsa der ki kendisi mal toplamak için böyle işte zekat uyduruyor, sadaka uyduruyor. İşte sadaka verin, işte Hristiyan papazlardan Hazreti Selman-ı Farisi'nin hadisinde gördüğümüz gibi teşvik ediyor, verin sadaka verin, zekat verin, sevap kazanın, cennete girin, bütün verdiklerini kendisine alıyor. Kendi küplerine dolduruyor. Kendisi almak için insanlara sadakayı, infakı emrediyor. İnsanları buna teşvik ediyor. Böyle bir durumun daha baştan önüne geçilirse inandırıcılığı daha kuvvetli olur. İnsanlar şüphe etmezler. Gönül rahatlığıyla Efendimizin emirlerine itaat ederler. Çünkü görüyorlar da Efendimiz sadece kendisi değil kıyamete kadar bütün nesline bunu haram kılmış ki biz İslam'ı anlattıkça insanlar bize güvenle inanabilsinler, sözümüzün doğru olduğunu tasdik etsinler diyerek. Peygamber Efendimiz bu konuda çok titiz davranırdı. Bir defasında yolda bir hurma görmüştü. Onun sadaka olmadığını bilsem yerdim buyurdu. Bu Bu da çok önemli. Şimdi iki yönü var. Bir, israfa karşı Efendimizin tutumu var. Bir de Allah'ın helal haramına karşı titizliği var. İkisini de görüyoruz. Yerde bir hurma görüyor Efendimiz. Bu israf, bunu yerde bırakmamak lazım. Bunu almak lazım. Tevazu, mütevazi bir şekilde onu yerden alıp üfleyip temizleyip yıkayıp yerim diyor Efendimiz. Çünkü israf olmasın. Ama diyor öbür taraftan da büyük bir titizlik var. Diyor ki olur ya, bu insan birisi zekatını almış, getirirken mescide düşürmüş olabilir. Zekat olabilir. Yani belki küçük bir ihtimal ama bu ihtimale binaen de Efendimiz onu yemiyor. Dolayısıyla bugün de görüyoruz, bazı insanlar elinden hurma yere düştüğünde hemen artık o yere değdi, at bunu çöpe. Çok yanlış bir şey, büyük bir israf veya başka bir şey. Onu insan yıkayıp temizleyip yiyebilir. Böyle büyük bir nimeti, böyle bir nimeti israf etmemek lazım. Yine bir gece yatağının altında bulduğu hurmayı ağzına atıp yedi. Sonra bu hurmanın sadaka hurmasından düşmüş olabileceğini düşünerek sabaha kadar uyuyamadı. Eyvah, yanlış bir iş mi yaptım diye. Kendisine sunulan yiyeceklerin hediye mi yoksa zekat mı olduğunu özellikle sorar. Hediye ise yer, değilse ashabına ikram ederdi. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yasaklar karşısında böylesine titizdi. Onun soyundan gelen kimseler, hatta azatlı köleleri bile, hem nesli hem azatlı köleleri, kendi ailesine dahil olanlar bile sadaka ve zekat malı yemezlerdi. Bu bir tarafa. Şimdi asıl konumuza gelelim. Bu hadis-i şerif Peygamber aleyhisselamın torununu nasıl terbiye ettiğini, bilmediği bir konuyu ona nasıl öğrettiğini gösteriyor. Bir helal haram konusunu öğretiyor. Terbiye ve din eğitimi küçük yaşlarda başlar. Zira ağaç yaşken eğilir ve istenen şekli alır. Yıllar sonra onu eğmek imkansızlaşır. Çocuğun körpe zihne yapılan bir telkin taşa yazılan yazı gibi kalıcı olur. Yıllar onu silemez. Çocuğu terbiye etmenin şekli de önemlidir. Her şeyden önce çocuğa anlayacağı dille hitap etmelidir. Peygamber aleyhisselamın o zamanlar çok küçük olan Hazreti Hasan'ı bırak bırak tötü diye uyarması bu gerçeği göstermektedir. Çocuklar derler ya, tötü ağzındakini çıkar anlamında. Yani ağzındaki biraz büyük olsa dersin ya, aman onu ağzından çıkar dersin, anlar, ama çocuk olunca onu nasıl çıkaracağını da göstererek, tarif ederek söylüyoruz. Efendimiz de çocuğa öyle hitap ediyor. Resulullah Efendimizin sevgili torununa yeme onu demekle kalmayıp sadaka hurmasını neden yemeyeceğini açıklaması, biz Muhammed ve ailesiyiz, biz peygamber ailesiyiz, ondan dolayı bize bu haramdır, bunu açıklaması, izah etmesi terbiyenin bir başka önemli yönüdür. Yani delillerini ortaya koymak, sebeplerini anlatmak, ikna etmek. Zira çocuk bir şeyin kendisine neden yasaklandığını merak eder. Yasağın gerekçesi kendisine anlatılınca tatmin olur. Bu da bizi şu önemli sonuca götürüyor. Çocuğa dini terbiye veren kimse bilgili olmalıdır. Ona doğru bilgi vermelidir. Birçoğumuzun başından geçmiştir. Sağlam bir din kültürüne sahip olmayan bazı yaşlı büyüklerimiz dini emir ve yasakların veya kainatta olup bitenlerin mahiyetini bilmezler. Fakat o konularda çocuğa kulaktan dolma yanlış bilgileri aktarırlar. Bu yanlışlar bazen ömür boyu devam edip gider. Dolayısıyla demek ki çocuklarımıza ciddi bir yerden ciddi bir eğitim, din eğitimi aldırmamız gerekiyor. İşin ehlini bulup ona anlattırmak, ondan dinletmek gerekiyor. Yoksa kulaktan dolma dededen, babadan, sağdan öyle duymuştum. Ben böyle duymuştum. Büyükler öyle derlerdi. Ama bunun aslı var mıdır, yok mudur, delili var mıdır, kaynağı var mıdır, doğru mudur, yanlış mıdır? Bilmediğimiz pek çok konular var. Böyle bir eğitim değil de bilerek, şuurlu bir şekilde ciddi bir eğitim aldırmak evlatlarımıza veya kendimizin alması gerekiyor. Bir önemli husus da, canım bu daha çocuktur, İleride öğrenir diye ihmal etmeden hatanın görüldüğü yerde uygun bir şekilde düzeltilmesidir. Bugün maalesef o çok yapılıyor. İşte çocuğum kıyafet konusunda hevesini alıversin, açık kıyafetler giysin diyerek veya istediği yere gelsin, tozsun diyerek çocuklar rahat bırakılıyor. Sonra da tabii onların bundan vazgeçmesi zor oluyor. Hadis-i şeriften öğrendiklerimiz: 1. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soyuna zekat ve sadaka almak haramdır. Onun için ecdadımız Osmanlılar onları ayrıten kollayıp gözetlemişler. Çünkü olabilir, normal hayatın akışı içerisinde maddi durumu zayıf olan seyitler, şerifler olabilir. onların zekat ve sadakada insanlardan alamadığına göre onları ayrıten devletin koruyup kollaması gerekir diye ecdadımız bunları düşünmüş. Tabi bunu istismar eden insanlar da, yalancılar da çıkıyor. Nasıl yalancılar çıkıp ben peygamberim diye yalancı peygamberlik iddia ediyor. Yalancılar çıkıp peygamberimiz böyle dedi diye yalan hadisler uyduruyorlar. Yine yalancılar çıkıp biz de işte peygamber soyundanız, seyyidiz, şerifiz diyerek insanların duygularını, sevgilerini sömürmek isteyen pek çok insan da çıkıyor. Bunlara da dikkatli olmak gerekiyor. İki, çocuklara daha küçük yaşta helali ve haramı öğretmek suretiyle dini terbiye vermelidir. 3. Çocuğu eğitirken anlayacağı dille konuşmalıdır. 4. Çocuğa her şeyi yasaklayınca, bir şeyi yasaklayınca ona bunun sebebini de söylemelidir. Diğer 301. hadis-i şerife geçiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üvey oğlu Ebu Seleme, Abdullah bin Abdülesed'in öz oğlu Ebu Hafs Ömer şöyle dedi. Ebu Hafs Ömer peygamberimizin üvey oğlu. Ebu Seleme radıyallahu anh'ın oğlu. Ebu Seleme radıyallahu anh vefat edince Efendimiz Ümmü Seleme validemizle evleniyor. Evlatlarına da bakıyor, büyütüyor. Ben Resulullah Efendimizin himayesinde yetişen bir çocuktum. Ne şanslı bir çocukmuş. Ömer peygamberimizin himayesinde yetişen bir yetim. Yemek yerken elim yemek tabağının her yanına giderdi. Efendimiz sadece Ümmü Seleme validemizin değil diğer validelerimizden de pek çok yetimi büyütmüş, yetiştirmiş Efendimiz. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Yavrucuğum, besmele çek, sağ elinle ye ve önünden ye. Çok net 3 tavsiyede bulunuyor Efendimiz. Yemekle ilgili 3 tavsiye. Yavrucuğum bir merhamet şefkatle ona sesleniyor. Diyor ki bir besmele çek yemek yerken, sonra sağ elinle ye, sonra da önünden ye. Besmele, sağ el ve önünden yemek. O günden sonra buyurduğu gibi yedim diyor. Böyle söz dinleyen evlatlar da büyük bir nimet. Yani güzelce tavsiye edince sözü dinleyen bir evlat. Bazen öyle evlatlar oluyor ki söz dinlemiyor, kulağına laf gitmiyor, kabul etmiyor. Defalarca söylüyorsun, yapmıyor veya onu doğru bulmuyor kendine göre. Kendisini haklı buluyor, başka şeyler daha doğru buluyor gibi. Bunlar da hayatın imtihanları tabii. Bunlar da sabırla terbiye etmek için devam etmek gerekiyor. Ömer bin Ebi Seleme hadisin ravisi kimdir? Hadisimizin ravisi Ebu Hafs Ömer bin Ebi Seleme, Ümmü Seleme annemizin Peygamber Efendimizle evlenmeden önceki kocası Ebu Seleme, Abdullah bin Abdülesed'den olma oğludur. Ömer'in babası Ebu Seleme, Resulullah Efendimizin halasının oğlu ve süt kardeşiydi. Yakınlığı hem halasının oğlu hem süt kardeşiydi. Karısıyla birlikte hicretin 4. yılında Habeşistan'a hicret etmişti. Bi'setin 4. yılında, yani peygamberliğin 4. yılında Habeşistan'a hicret etmişti. Ömer 2 yıl sonra orada doğdu. Ebu Seleme vefat edince Efendimiz Ümmü Seleme ile evlenerek onu ve 4 çocuğunu himayesine aldı. Çok iyi bir insan. Ebu Seleme Efendimizin hem akrabası hem süt kardeşi, ilk Müslümanlardan peygamberimizin yanında bulunan bir sahabi. Çok iyi bir insan. O vefat edince Peygamber Efendimiz Ümmü Seleme validemize diyor ki Allah'a dua et. Allahümme ecurni fi musibeti ve ahlifli hayren minha. Allah'ım diyor şu musibetimse bile bana ecir ver ve bana ondan daha hayırlısını nasip eyle. De diyor. Öyle dua et diyor. Bir musibetle karşılaşınca böyle dua edilmesini öğretiyor Efendimiz. Ümmü Seleme validemize güzel bir Müslüman diyor ki Efendimiz bir dua tavsiye etti. Ya diyor Ebu Seleme'den daha hayırlı kim bulabilirim ki? Şu sahabeye bakıyorum diyor. Sahabe içinde ondan daha hayırlı bir insan göremiyorum. Ama diyor madem Efendimiz böyle dua etti de ben de diyor edeyim. Dua diyor. Allahümme ecuni fî musibeti hâzihi ve ahlifri hayren minhâ. Allah'ım şu musibetimi sebebiyle bana ecir ver ve bana ondan daha hayırlısını nasip eyle. Ve diyor hiç aklıma gelmiyor tabi ama diyor Cenab-ı Hak bana Ebu Seleme'den daha hayırlısını nasip etti. Resulullah Efendimiz'le evlendim diye. İlk Müslümanlar, çilekeş Müslümanlara Efendimiz hep iltifat etmiş, ikram etmiş. Onlardan dul kalan hanımlarla birkaçı hanımların bu şekilde evlenmiş. Çünkü Peygamberimizle evlenmek dünya ahiret en büyük saadetlerden birisi. Allah'ın büyük bir lütfu. peygamberin hanımı olmak, güzel bir ailede yaşamak, ahirette, cennette öyle bir mertebede bulunmak ve bunu Efendimiz bu lütfu, bu ihsanı hep ilk Müslümanlara, ilk İslam'ın çilesini çekenlere ikram etmiş. İşte Ümmü Seleme validemiz de onlardan birisi. Ebu Seleme vefat edince Efendimiz Ümmü Seleme ile evlenerek onu ve 4 çocuğunu himayesine aldı. Hem yakın süt kardeşinin akrabasının geri kalan dul hanımına sahip çıktı Efendimiz, hem ona büyük bir ilk ikramda bulundu. Evlenmese çok sıkıntılar çekebilirdi. Dul kadın tek başına, zaten düşmanların saldırıları var, İslam'ın garip zamanları. Bu 4 çocuktan biri Ömer'di. İşte onun "ben Hazreti Peygamber'in himayesine yetişen bir çocuktum" derken anlatmak istediği o mutlu yıllardır. 4 çocuğunu Efendimiz büyütüyor. Hanımına, çocuklarına sahip çıkıyor. Bazıları ileri geri konuşabiliyor zaman zaman Efendimiz niçin çok evlendi diye. İşte Efendimizin evlilik sebeplerini hepsini incelediğimizde bu tür vefakarlıklar, bu tür faziletler çıkıyor ortaya. Akrabasına sahip çıkmak, İslam'ın ilk çilesini çeken insanlara sahip çıkmak, onlara ikram etmek, onlara lütuflarda bulunmak, sahip çıkmak veya insanların hidayetine vesile olacak köprüler kurmak, bağlantılar kurmak. Bunlar daha belki bilmediğimiz nice hikmetleri görüyoruz. Hazreti Peygamber'den 12 hadis rivayet etmiş olan Ömer, Hazreti Ali devrinde Bahreyn valiliği yaptı. 83 yılında Medine'de vefat etti. Radıyallahu anh. Evet kıymetli dinleyenler, hadisimizi okuduk, ravimizi de tanıdık. Ama hadisin açıklamalarını inşallah gelecek programa bırakalım. Bugünkü programımızı burada nihayete erdirelim efendim. Yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.